Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar bir kez daha ve her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam merhaba, hayırlı akşamlar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, hayırlı akşamlar diliyorum efendim.
Evet, uzun bir aradan sonra tekrar programımızda birlikteyiz. Hem sizin şehir dışı programınız hem de bizim bir umre ziyaretimiz sebebiyle programımız geçen hafta yapılamamıştı. Ve nihayet Allah'a şükürler olsun bu hafta tekrar sizinle birlikteyiz ve medeniyet coğrafyamızda yaşanan sıcak gelişmeleri bu haftada sizden dinlemeye çalışacağız.
İnşallah. Yalnız biz de sizin şu umre ziyaretinizle ilgili hem dualarınızı hem de intibalarınızı kısaca alalım programı. Evet. Öyle başlayalım istiyorum.
Peki, önce medeniyet coğrafyamızın evet, kalbinden o zaman haberler İnşallah. Verelim. Evet, ilk defa gittim o mukaddes topraklara. Babamla birlikte nasip oldu.
Allah kabul etsin.
Allah razı olsun. Ve tabii gider gitmez sizi bir... muazzam bir hava karşılıyor. Mekke'ye inmiştik, ilk Mekke'ye gittik. O Kabe'nin, o Harem-i Şerif'in o muazzam havası sizi etkiliyor gerçekten de. Hele Kabe'ye baktıkça o duygularınız, hisleriniz, Allah'a olan o yakınlaşma hisleriniz muazzam. Tabii orada siz yalnız değilsiniz. Dünyanın birçok yerinden Müslümanlar kalkıp gelmişler. Kimisi kundakta çocuğuyla, bebeğiyle birlikte, omuzunda çocuklarıyla birlikte tavaf yapıyorlar. Bu muazzam bir şeydi. Ailesiyle birlikte gelenler beni çok etkiledi. İnşallah ikinci bizim ziyaretimizde dua ettim o şekilde. Ailemle birlikte, çoluğum çocuğumla birlikte buralara gelmek nasip olur diye dualar ettim. Tabii orada bulunmak hakikaten çok güzel ama herkes şunu söylüyor, buralara genç gelin diyorlar. Yani evet, vakit evet, geçirmeyin, ilk evet, fırsatınızda buraya gelin diyorlar ki gittik gördük, hakikaten de öyle. Çünkü orası hem maddi hem de bedenen yapılan bir ibadet şekli olduğu için biraz meşakkatli, umre olmasına rağmen meşakkatli. Bir de siz haccı düşünün, hakikaten meşakkat kat kat artıyor. Buradan da bütün dinleyenlerimize herkes gibi tavsiyede bulunalım. Fırsatınız varsa ilk fırsatta bunu değerlendirin ve o güzel topraklara gidin efendim. Gençken, o vücudunuz diriyken ve o duyguları o şekilde yaşayın ki inşallah faydası daha çok olsun. Sizin de mutlaka bu tür evet, izlenimleriniz olmuştur hocam.
Şöyle diyelim, Cenab-ı Hak bütün ümmeti Muhammed'in gönlünden, ruhundan, aklından o beldeleri hiç çıkarmasın.
Amin.
Bedenen burada olsak bile ruhen hep orada evet, olmaya gayret edelim. Şahsen ben birkaç kez umre Hı-hı. yapmıştım. Orada şuna şahit oldum. Namazda bile insana vesvese geliyor.
Evet.
Hep dünya işleri düşünüyor ama ben kişisel olarak söylüyorum. Umrede olduğum zamanlar sanki Türkiye gibi bir devlet hiç yok. Burada hiçbir Hı-hı. şeyim yok.
Evet.
Sadece uçağa dönüş yolculuğuna gelince
fark ediyorsunuz.
Türkiye'deki evet, bir takım hadiseler hatırıma geliyor. O da kendi adıma sevindirici bir şey diyorum. Yani orada bırakacaksınız.
Her şeyi değil mi?
Her şeyi ve gönül Aynen. dünyanızı tabiri caizse eskiden bakır kaplar kalaycıya götürür, kalaylanırmış. İnsanların arada bir gidip şöyle gönül iklimine kalay çektirmesi gerekir
Çok
diye düşünüyorum.
Çok güzel bir benzetmeydi hocam.
Evet.
Evet, umre izlenimlerimiz böyle. Medine tabii ayrı bir yer. Hakikaten huzur, her şey orada diyebiliriz. Elhamdülillah Rabbim gitmeyenlere de nasip İnşallah. Etsin. Böyle tamamlamış olalım hocam. Evet, şimdi bizim gündemimize dönelim. Biz yokken neler olup bitti geçen hafta, ona bakalım bir hocam. Evet, öncelikle Irak'ın kuzeyinden gelen haberler ön plana çıktı. Nedir bunlar? İlki, Kerkük'te bir bayrak krizi yaşandı. Kerkük İl Meclisi Irak bayrakları ile birlikte Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin de bayraklarının beraber çekilmesi yönünde bir karar aldı ve buna Türkiye başta olmak üzere Türkmenlerden de büyük tepki geldi. Kısmen Irak tarafından bu düzeltildi ama IKB'ye bunu uygulamayacağını söyledi. Bir de tabii bunun hemen akabinden gelen bir başka önemli haberde Kuzey Irak'ın bağımsızlığının referanduma götürülmesi kararı. Buna da yine Türkiye'den tepki geldi. Şimdi bu gelişmeleri öncelikle konuşalım istiyoruz hocam. Irak'ın kuzeyinde neler oluyor? Kim neyi amaçlıyor? Buradan başlayalım, buyurun.
Evet, şimdi bir Irak-Bağdat yönetimi var. Merkezi devlet yönetimi. Bir de dünyaca artık zımnen kabul edilmiş kuzey bölgesinde.
Evet.
Irak Kürt bölgesel yönetimi var. Parlamentosu olan, işte kendi içerisinde peşmerge adını verdiğimiz, hı hı, askeri teşkilatlanması, bütçesi, hükümeti olan bir birim.
Evet.
İşte Barzani'nin o Türkiye'ye geldiğindeki o bayrak krizi de oradan ortaya çıktı. Fakat sevgili dinleyicilerimizin dikkat etmesi gereken konu şu. Bu bayrak krizindeki hadise Kerkük'te cereyan ediyor. Yani evet. Erbil, Süleymaniye, Dahuk gibi İran kuzeyinde ve nüfusun ekseriyetini Kürtlerin oluşturduğu, hı hı, bölgede bu Saddam'ın devrilmesinden hemen sonra, işte çekiç güç marifetiyle de daha öncesinden Kuveyt işgalinden sonra Kuluçka'da oluşturulan, daha sonra da resmiyet kazanan bir bölgesel Kürt,
evet,
yönetimi, parlamentosu var. Ancak Kerkük'ün olduğu yer buraya dahil değil. Kerkük bir vilayet. Bu Kerkük vilayetinin merkezi olan Kerkük şehrinde Türkmenler hala çoğunlukta. Fakat ilçe ve köyleriyle birlikte baktığımızda Kürtler çoğunluğa geçti. Bunların çoğunluğa geçme sebebi de şu. Nüfus olarak şöyle dikkate aldığımızda Saddam döneminde oradaki bazı Kürt aşiretleri dağlık bölgeye, Zagros dağlarına doğru sürüldüler. Yerine Araplar iskan edildiler. Evet. Yani Kerkük bir petrol ve gaz bölgesi olduğu için Saddam döneminde ve daha önceki Irak yönetimlerinde Arap nüfus transfer ederek o Türkmen çoğunluğu Araplar lehine değiştirilmek istendi.
Evet.
Fakat Saddam'ın devrilmesiyle birlikte o yerleştirilen, iskan edilen Araplar gönderildiği gibi, diyelim ki 10 tane Kürt ailesi oradan sürgün edilmişse 110 tane olarak geri geldiler.
Evet.
Bütün akrabayı taallukatıyla sülale boyu geldiler ve nüfus çoğunluğunu ele geçirince de ilk iş olarak tapu dairelerini ve nüfus müdürlüklerini yaktılar. Yani bir insan niye öncelikle bir şehrin tapu dairesini ve nüfus müdürlüklerini yakar? Nüfus ve tapu kayıtları bu Saddam'ın devrilmesinden sonra yakıldı. Fakat Kerkük tarihi olarak, kültürel, evet, olarak her ne açıdan bakarsanız bakın bir Türkmen şehridir.
Evet.
Şu anda Daş tehdidi bertaraf edildikten sonra da önümüzde nur topu gibi bir sorun var. O da Kerkük'ün statüsü.
Hı hı.
Çünkü Araplar ve Merkezi Irak yönetimi diyor ki Kerkük, İran böyle, evet, ayrılmaz bir parçası. Kürtler de şimdi diyor ki son operasyondan sonra 2000'li, evet, yıllarla birlikte sayalım diyor. Yani nüfus ekseriyeti kimdeyse ilçe ve köylerle birlikte o tarafta kalsın. Türkiye de diyor ki yani tarihiyle, her şeyle burası bir Türkmen şehri.
Hı hı.
Bu nedenle Türkiye'nin burada rezervleri var. Kürtlerin bir takım beklentileri var. Irak hükümeti ve bütün Arap dünyasının yine Kerkük üzerinde şeyler var. Yani Kızılca kıyamet Kerkük üzerinde kopacaktır.
Evet.
Bu şu anda ortada bir Heyyula Daesh problemi olduğu için herkes onun üzerine konuşuyor. Referandum konusuna gelince sanki gizli bir el dünyada Türkiye'nin kimle bir adım ilişkisi
varsa,
evet, varsa, ilişkiler biraz sıcaklaşmışsa bir nasıl oluyorsa bir problem çıkıyor. Mesela Irak içerisinde bütün gruplarla bir şekilde Türkiye'nin ilişkilerinin soğuk olduğu bir dönemde Kürt gruplar içerisinde Goran hareketiyle, Talabani hareketiyle, PKK ile, PYD ile Türkiye şu anda mesafeli durduğu,
evet,
şey.
Evet.
Bir tek Barzani ile arası iyiydi. Fakat burada öyle bir hareket çekildi ki Talabani güçleri bu bayrak krizinde de ön plandalar,
evet,
ve arkasından,
evet,
da bağımsızlık istiyoruz diye bir beyanat verdi. Hı hı. Şimdi Barzani bağımsızlık istiyoruz, istemiyoruz diyemez. Diyemez. Çünkü bütün Kürt halkı böyle bir evet. beklenti içerisinde. Ve o da ön alarak biz de istiyoruz dedi. Bunu söylemesi demek bütün Arap kamuoyunun, evet. İran'ın ve Türkiye'nin de buna karşı çıkması demektir. Ve Türkiye'nin şu anda Barzani ile ilişkileri de zehirlenmiş durumda.
Evet.
Bakın bu bayrak krizinin nerelere kadar gittiğini görüyoruz. Hı hı. Ve şu anda geri adım attılar, dediler ki yani aslında referandum olsa bile, işte evet çıksa bile, bağımsızlık kararı alınsa bile, hı. bu Irak'tan ayrılma veya bağımsız olma diye bir anlama gelmiyor gibisinden bir takım işte palyatif sözler söylediler. Evet. Ama Bağdat'taki merkezi yönetim de böyle bir bayrak oldu bittisine, zaten hı hı. bu Kerkük bölgesinden evet. bahsediyoruz, Kerkük'ün evet. Kürt bölgesine dahil edilmesine karşı olduklarını söylediler. Halbuki biz bugünlerde Barzani ile birlikte Sincar bölgesindeki PKK'lılara karşı hemen hemen referandumdan sonraki ilk adım olarak bir operasyon planlanıyordu. Evet. Oradaki PKK ikinci bir Kandil olmasın diye. Şu anda bizim Barzani ile olan ilişkilerimiz de bu hareketle zehirlenmiş oldu. Yani resmin büyüğüne baktığımızda tamam, orada bir takım detay bilgiler evet, vardır evet. ve o sürüp gidecektir ama taktik olarak bunları açıklıyoruz ama stratejik olarak da Türkiye'nin Almanya ile, Hollanda ile bu bölgedeki güçlerle ilişkilerinin sürekli olarak gerilmesini sanki birileri ta 3-5 hamle öncesinden satrançtaki gibi evet. planlıyor gibi de bir his var bende.
Evet. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Şimdi hemen Fırat Kalkanı Harekatı'yla devam edelim müsaadenizle. Fırat Kalkanı Harekatı'nın tamamlandığına dair resmi açıklamalar yapıldı. Bu ne anlama geliyor diye sorular da oluştu. Artık çekilecek miyiz Suriye'den ya da ele geçirdiğimiz yerlerden, tamamen çıkacak mıyız? Ya da bundan sonra başka operasyon olmayacak mı diye sorular soruluyor. Fırat Kalkanı Harekatı'nı nasıl değerlendiriyorsunuz ve bundan sonrasını nasıl görüyorsunuz? Yani yeni operasyonlar da kapıda olabilir mi? Çünkü Rakka operasyonu zaten gündemde. Diğer taraftan Irak'ta Sincar bölgesi mesela bir operasyonu bekliyor deniliyordu. Fırat Kalkanı Harekatı'nı ve sonrasını değerlendirmenizi isteyeceğiz.
Şimdi Genelkurmay'ın açıklaması var.
Evet.
Birinci, bu aşama tamamlandı dendi.
Evet.
Fakat sanki biz Fırat Kalkanı'nda bütün iddialarımız buydu, artık hedefimize ulaştık, bundan sonrası bitti anlamı çıkarılırsa bu yanlış. Hı hı. Çünkü Türkiye hemen sınırının öte yakasında eli silahlı teröristler dururken böyle bir şeyin tamamlanmasından bahsedemeyiz. Ancak birinci adımı tamamlandı diyebiliriz bunun.
Evet.
Elbap temizlenmiştir. Hı hı. Ve nitekim Suriye'nin başka bölgelerinde zor durumda olan evet. Suriyeli kardeşlerimiz Türkiye yerine artık oralara iskan ediliyor, oralara hı hı. yerleştiriliyor. Ancak Fırat Kalkanı Harekatı Fırat'ın batısına bu PYD, PKK unsurlarının geçmesini önlemekti. Ancak şu anda Membiç'te gariptir. PKK'lıların evet. savunucuları hem Rusya hem Amerika, onların hamileri oldu. Hı hı. Ve işin garibi bu PKK öyle bir maymuncuk ki, hani böyle bir Fransız anahtarı var evet. her şeye evet. gelir. Fırat'ın doğusunda Amerikalılar bunların hamisi. Afrin'de de Ruslar bunların hamisi oldu. Yani bunlar Marksist mi, kapitalist mi, komünist mi, neydi belirsiz bir terör örgütü.
Evet.
Şimdi bunları da dikkate alarak baktığımızda Türkiye önümüzdeki aylarda ve yıllarda, hı hı. yani bu öyle kolay bitecek evet. bir problem değildir. Membiç konusunda, bu Fırat'ın batısından PKK unsurlarının çekilmesi konusundaki tavrını ve ısrarını sürdürecektir.
Hı hı.
İkincisi, Afrin hemen bizim yanı başımızdadır. Hatay'ın, Kilis'in, Antep'in şöyle bağırsanız duyacak mesafede.
Evet.
Orada PKK unsurlarının var olmasına Türkiye tahammül etmeyecektir, etmemelidir.
Hı hı.
Bir diğer konu Tel Abyad. Bu evet. iki kanton arasında bizim Akçakale ilçemizin hemen güneyinde ve o Tel Abyad'da bulunan nüfusun kahir ekseriyeti Türkiye'ye geldi. Ya biz bu insanlara daha ne kadar bakacağız? Yani evet. Şimdi siz oraya bir kanton ilan ettim diyorsunuz. Oranın yerli halkını oradan sürüyorsunuz. Evet. Arkasından da kendinizce bir şeyler ilan ediyorsunuz. Yani 300 bin nüfuslu bir bölgede %20 nüfus kalmış. Siz nüfusun %80'ini Türkiye'ye göndermişsiniz. Ve Türkiye muhtemel Rakka operasyonunda Tel Abyad üzerinden bir harekat yapabilir bu 16 Nisan sonrasında. Bu da böyle. Demek ki Suriye üzerinde bizim 3 tane rezerv bölgemiz vardır. Membiç, Afrin ve Tel Abyad. Tel Abyad'da Türkmen nüfus da Kürt nüfus da çok çok az. Gayri ekseriyeti Arap'tır ve hemen kuzeyi Akçakale, Urfa'nın ilçesi, o da Arap'tır. Evet. Mesela Sürüç etnik olarak Kürt'tür. Onun arkası işte Aynel Arap dediğimiz Kobani Kürt'tür. Veyahut da bizim Kilis'teki Türkmenlerin uzantısı Çobanbey'dedir. Yani o bir hat olarak uzanır. Bu Irak'ta da böyledir. Tusur Matu'dan tutun da Kerkük bölgesi vesaire. O halde Türkiye Suriye'de 3 bölgede, Irak'ta da Sincar bölgesinde sınır ötesi bir harekat yapma hakkını saklı tutuyor. Eğer siz ondan vazgeçerseniz, derseniz ki artık biz daha sınır ötesi harekat yapmayacağız derseniz inanın buraya not edin. Yaz ayına kalmaz Rusya'da, Amerika'da yüksek sesle şunu söyler. Türk askeri Elbap'tan ne zaman çıkacak? Zaten Türk askeri oradan çıktığı zaman Özgür Suriye ordusu ve bileşenlerini onlar çok kolay derdest edeceklerini biliyorlar. Ve Türkiye bu kadar şehit verip, bu kadar maddi külfet üstlenip, bunca fatura ödedikten sonra hedef 5000 kilometre kareydi. Şu an 2000 kilometre karelik bir alan denetim altına alınabildi ve şu anda Türkiye başlangıçtaki hedefinin ise daha %50'sine ulaşamadı. Dolayısıyla bu Fırat Kalkanı harekatının bir aşaması, yani bir bütünün bir ünitesi sonuçlandı diye değerlendirirsek daha doğru bir tanımlama yapabiliriz. Aksi takdirde bu yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. Türkiye kendine tehdit geldiğinde gereken cevabı vermelidir. Aksi takdirde siz Diyarbakır'da, Mardin'de, hatta İstanbul, Ankara'da rahat oturamazsınız.
Evet. Herhalde 16 Nisan sonrası da daha kararlı, daha güçlü bir şekilde bu adımların İnşallah. Devamı gelecektir. Peki hocam, geçen hafta önemli bir ziyaret de gerçekleşti Ankara'ya. ABD'den ilk üst düzey resmi ziyaret yapıldı. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Ankara'daydı. Üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi ve bu görüşmelerde de Tillerson'a ve Amerika'ya öncelikli olarak terör örgütleri PKK-YPG ile ilişkilerini tekrar gözden geçirmesi gerektiği üst perdeden söylendi. Tabii FETÖ lideri Gülen'in iadesi konusu da yine gündeme gelen başlıklar arasındaydı. Şimdi bu ziyareti nasıl değerlendiriyorsunuz? Sonuçları itibarıyla Amerika'da nasıl yankı bulmuştur? İstenilen sonuç elde edilmiş midir? Siz nasıl değerlendirdiniz?
Şimdi aslında Trump döneminde Amerika Türkiye ile ilişkilerini sıcak tutmak istiyor.
Evet.
Benim anlayabildiğim kadarıyla işte İngiltere'nin de Avrupa Birliği'ne ayrılmasıyla birlikte işte Amerika, İngiltere, Türkiye bölgesel konularda birlikte hareket etmek istiyor. Ancak Suriye konusunda özel bir durum var. Çünkü Suriye'de karada herkesin bir oynayabileceği bir kart var. Evet. Yani İran Hizbullah'la bu hedeflerine ulaşmaya çalışıyor. İşte Rusya rejimle işte istediğini aldı. Akdeniz kıyısına Tartus'ta üslerini kurdu. Türkiye ÖSO bileşenleriyle bir şekilde bir kara harekatında bulundu. Şimdi Amerika gibi, İngiltere gibi dünyanın her bölgesinde belli bir ağırlığı olan güç aslında bu işi Türkiye üzerinden ve bu FETÖ'cü komutanlar işte askeri ve emniyetteki birlikleri vasıtasıyla biz Türkiye Birliği olarak biliyorduk ama o NATO gücüymüş onlar. Evet. Şimdi Amerika birdenbire Türkiye gibi bölgedeki en önemli müttefiki ve adeta jandarması olan bir ülkenin elin avuçlarından kaydığını görmeye başladı. Artık Türkiye her söylediğini dikte eden bir ülke olmak konumundan çıktı. Ve bu noktadan sonra eğri oturup doğru konuşalım. Yani Amerika ve Türkiye artık Suriye ve Orta Doğu hadiselerinde müttefik olmaktan çok artık birbirlerinin muhalifi konumunda. Burada evet, çıkar çatışmaları söz konusu. Şimdi Amerika'ya kala kala bir PKK'lılar kaldı. Çünkü evet, PKK'lılar da sanki böyle bu mezat pazarında kim açık arttırmada fazla verirse onun elinde kalan evet, bir terör örgütü. Diyor ki yani şu anda ben hazırım diyor.
Kullanılmaya hazırım diyor.
Evet. Dolayısıyla Amerika böyle bir kara gücünü bulmuşken kullanmak istiyor. Fakat Türkiye'ye diyor ki ben bunu Suriye'de kullanayım fakat sizinle de iyi olayım diyor. Türkiye de diyor ki artık o günler evet, geride kaldı. Yani siz Rakka'ya operasyon yapacaksanız gelin birlikte biz bu işi çok rahat başarabiliriz. Evet. Bunun örneği de işte hı-hı, Fırat Kalkanı'nda görüldü. Fakat Türkiye ile harekat yaptığını varsayalım Amerika'nın. Evet. Bu defa Amerika Türkiye'ye de zaten her dediğini dikte ettiremediği için bu Suriye masası kurulduğunda bir baş aktör olma yönünde kendi inisiyatifinin elinden gideceğini, Rusya'nın ve Türkiye'nin kartlarının daha güçlü olduğunu gördüğü için işte bu Rakka operasyonunu bu PYD'lerle yaparak masada baş köşeye evet, oturmak istiyor. Zaten bu Batılıların yaptıkları şey hep odur. Maçın son dakikasına bitmene yakın oyuna girerler ve şeyi toplarlar.
Parsayı toplarlar.
Evet. Amerika, İsrail, İngiltere üçlüsü de bu Suriye hadisesinde bunu yapmaya çalışıyor. Ve Türkiye'de kırmızı çizgisi olduğunu ve hala bunu diretiyor. Ve bu şu ana kadar da bakın şu an şu saate kadar da bu Rakka operasyonunu Türkiye'siz yapmaya gözü kesmiyor. Amerika, İngiltere, İsrail ve çünkü İsrail'in olmadığını sanmayın içerisinde bu işlerin içerisinde bu Rakka operasyonunu bu PYD'lerle becerebileceklerine de tam kani değiller. Türkiye'siz yapamıyorlar. Türkiye'yi aldıklarında da inisiyatif ellerinden gider diye bir korkuları var. Dolayısıyla bu Amerikan dışişlerinin Dışişleri Bakanlığı'nın geldiği ve gittiği bu kapalı kapılar arasında ne konuşuldu? Hı-hı. Yani dişe dokunur hiç gazetecilere de beyanatta bulunmadılar. Anlaşılan o ki Amerika istediğine alamadı. Dolayısıyla hmm, ilişkilerde daha fazla bozmamak için yani dişe dokunuş bir ifadede bulunmadan gittiler. Çünkü Türk gazeteciler şunu sordu. Siz Fırat'ın batısına PKK unsurları geçmeyecek diye söz verdiniz ama şu anda onlara helikopterleri düşürecek silahlar veriyorsunuz. Şimdi DAEŞ'in hava gücü olmadığına göre siz bu Stinger füzelerini
Kime karşı kullanacak?
Evet. Veyahut da Türkiye Amerikalı müttefiklerine şu soruyu soruyordur muhtemelen. Diyelim ki bu DAEŞ'i biz Rakka operasyonunu yaptık bitirdik. Veyahut da Musul'dan tamamen temizlendi. Yani bir yıl sonra diyelim ki 2018 yılında artık Orta Doğu'da DAEŞ tehdidi yok. Peki bu PKK'lılara verdiğiniz o sofistike son model silahları bunlar yok, kime evet, karşı kullanacak? Siz bunları tekrar alabilecek misiniz bu terör örgütlerinden? Hı hı. Dolayısıyla Türkiye'nin en çok üzerinde durduğu ve evet, işte müttefik olarak görüp de aslında kuyusunu kazdığı bu Batı ülkelerine buna Almanya'da dahil o hikayede ikinci bölümde konuşuruz. Bizim yıllardır aynı savunma paktı içerisinde olduğumuz ülkelerin hepsi bize karşı cephe aldı. Örnek olsun diye şunu söylüyorum. Biz buyurun, Altay tanklarını kendi milli yerli sanayimiz olarak ürettik diyorduk. Böyle evet, lanse ediyoruz. Fakat bu Altay tanklarının motorunu biz Avusturya'dan satın alıyorduk. Avusturya bize bu motoru vermeyeceğini beyan etti geçtiğimiz aylarda. Ve basında çok küçük bir haber geçti. Türkiye'de Ukrayna ile anlaştı. Bu tank motorlarını oradan alacak. Fakat bu bizim milli ayıbımızdır.
Evet.
Yani Ukrayna gibi bir ülkeden biz
motor
alıyoruz. Rahmetli Necmettin Erbakan bu işin üzerinde en çok duranlardı. Yani siz kendi milli sanayinizi, kendi silah sanayinizi, kendi motorunuzu kendiniz üretmeseniz montaj sanayinden öne gidemezsiniz.
Evet.
Onun için de Türkiye'de bu kadar üniversite, bu kadar araştırma kurumları var. Bugüne kadar içimizdeki hainler bu tür üretilen yeni bir takım patentleri birilerine servis etmiş. En azından zararın neresinden dönülürse kârdır anlayışıyla.
Evet, evet.
Bundan sonra akademisyenlerimiz, bu işe kafa yoran devlet büyüklerimiz şunu düşünmeli. Biz artık kendi motorumuzu yaparak yani silah sanayimizde olsun, sivil bir takım sanayi unsurlarında olsun, stratejik ve kritik alanlarda batıya muhtaç olmaktan kendimizi kurtaracak tedbirleri ve çözümleri almak zorundayız. Eğer biz şu anda insansız hava araçlarımız olmasaydı havanda su dövüyor olacaktık.
Evet.
Hakkari'nin dağlarında, Tunceli'nin o Ali Boğazı'nda kışın ortasında kafasını kaldıran teröristler mağaradan başını çıkardığında insansız hava araçları onları tespit ediyor, operasyon yapılıyor. Eğer siz onu NATO'dan, Avrupa ülkelerinden almış olsaydınız şimdi çoktan ambargo uygularlar ve yasak ederlerdi.
Evet. Evet.
Olay bu kadar açık.
Ekmek ve net. Su kadar önemli artık günümüzde bunlar. Peki teşekkür ediyoruz hocam. Bu bölümümüzü noktalıyoruz değerli dinleyenler. İkinci bölümümüzde medeniyet coğrafyamızda yardımcı doçent doktor Halil Kurt hocamla medeniyet coğrafyamızda yaşananları değerlendirmeye devam edeceğiz. Evet değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da medeniyet coğrafyamız programında tekrar birlikteyiz. İkinci bölümümüzde Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Hocam az önce ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Ankara ziyaretine değinmiştik. Son olarak yine Amerika üzerinden devam edelim. Geçen hafta yine önemli bir olay meydana geldi. Amerika'da Halkbank Genel Müdürü Amerika'daydı ve orada gözaltına alındı ve sonrasında da tutuklandı. Bu oradaki Rıza Saraf davası ile ilgili olarak gerçekleşti bu hadise. Bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında Amerika'da değişen bir şey yok diyebilir miyiz? Obama ve Trump yönetimleri arasında ve bunun da bir 17-25 Aralık'ın devamı olduğu söyleniyor. Ne dersiniz?
Şimdi 17-25 Aralık'ın devamıdır diye ona kesin söyleyebiliriz. Ancak Trump'ın da hakkını yememek lazım. Şu anda Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısına operasyon çeken savcılar, hakimler, dosyaya bakan bütün yargı mensupları Obama döneminde atanan ve aynen devam ediyor. Çünkü Trump daha henüz birçok ülkeye dışişleri bakanı bile atayamadı. Yani daha henüz birçok olaya vaziyet edemiyor. Onu bilmekte henüz fayda var.
Henüz muktedir olamadı yani.
Yani nasıl ki AK Parti 2003'te ilk iktidar olduğunda henüz birçok şeye hakim değildi. Şu anda Trump'ın öyle bir durumu var. Ancak bu hadisenin iç yüzüne bakacak olursak 2013 Aralık ayının şöyle bir öncesine gelelim. Barzani ve Erdoğan Diyarbakır'da. Nasıl bu pazar günü Diyarbakır mitingi vardı. Yine Diyarbakır'da yan yana bir mesaj verdiler. Artık Kuzey Irak petrolleri Barzani ve Erdoğan'ın anlaşmasıyla yumurtalık, Kerkük boru hattından Ceyhan terminaline akacak, dünya pazarlarına sunulacak, para Halk Bankası'na yatacak ve bu parayla da Irak bölgesel Kürt yönetimi ihtiyaçları temin edilecek ve merkezi hükümet bypass ediliyor idi.
Evet.
Amerika maşalarına emir verdi, dedi ki para JP Morgan'a yatacak, Halk Bankası
Devre dışı
bırakılacak ve bundan biz pay alacağız. Türkiye dedi ki yani biz yaptık oldu dedi. Dediler size gününüzü gösteririz. İşte o para sayma makinaları, o 17 Aralık'taki gördüğünüz o senaryolar hep o büyük abin Türkiye'deki uşaklara, tetikçilere verdiği bir emirdi. Şimdi son tahlilde bir bakalım. AK Parti, Erdoğan, bunlar bugün var, yarın olmayacak fanilerdir. Çünkü bir zamanlar ANAP vardı, bir zamanlar Demokrat Parti vardı. Türkiye'nin şeyinde Menderes vardı, rahmetli Özal vardı. Şimdi Sayın Erdoğan da bir fanidir. Ancak Halk Bankası Türkiye'nin milli bir bankasıdır. Türk Hava Yolları Türkiye'nin milli bir hava yolu şirketidir. Dikkat edin, bunlara operasyon çekiliyor. Bizim Türkiye'nin içerisindeki bazı mankurtlar sanki işte Erdoğan'ı dövüyorlar da biz de buna çanak tutalım şeyindeler. Peki paralar şimdi nereye yatıyor? Yani Kerkük, Yumurtalık, boru hattında akan petrolün paraları nereye bakıyor? Yani iktidar yanlısı veya muhalif herkese sesleniyorum. Paralar JP Morgan'a yatıyor. Amerikan Bankası. Evet,
kaymağını orasıyor.
Evet. 17 Aralık'ın bence en büyük sonucudur bu.
Evet.
Nasıl ki 28 Şubat'ta bize dediler ki işte başörtüsü üniversitelerde serbest oldu, yasak oldu. Herkes o cambaza bak şeyine bakarken Türkiye'de onlarca bankanın içi boşaltırdı, milyarlarca dolar para birilerinin cebine aktı. Burada da hadise aynı.
Evet.
Şimdi biz olaya bir diğer açıdan bakalım. Nedense Amerika'daki bu Obama döneminden kalma o küreselci, FETÖ'cüler onların tetikçileri. Bakın FETÖ'cüler değil mi? FETÖ'cüler yani sevgili dinleyicilerimize ben şöyle benzetme yapıyorum. Hani bir mafya vardır. Mafya birini infaz etmeye karar verir. Üç tane adamına der ki bunları ortadan kaldırın. Onlar gider kurşunu sıkar öldürür vesaire. Onlar tetikçidir. Sonuçta siz onu görürsünüz. Onun eşkalini çizdirirsiniz. Görgü şahitlerine. Fakat ona emir verendir. Şu anda FETÖ'cüler 17-20 Temmuz'daki darbede tetikçilerdir. Esas onun emir verenin işte NATO ve onun Amerika'daki küresel güçler olduğunu artık bilmemiz gerekiyor.
Evet.
Şimdi bu hadisede de Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısını tutuklayabilen o irade nedense bu kadar tonlarca belgeye karşılık bir gözaltı kararı bile vermedi.
Hı hı.
Pensilvanya'daki o hain hareketin en başındaki kişiye. Demek ki burada bir çifte standardın olduğunu, burada işleyen şeyin hukuk değil, bir takım siyasi atraksiyonlar olduğunu bilmemizde fayda var.
Evet. Gene bir başka mesele, Adil Öksüz meselesi. Geçen hafta Akıncı Üssü'ne dair iddianame tamamlandı, mahkemeye gönderildi. Orada çarpıcı bir bilgi olarak yer aldı. Darbeden 3-4 gün sonra 21 Temmuz'da Amerikan Konsolosluğu'ndan Adil Öksüz'ün arandığı tespiti yer aldı bu iddianamede ve soruldu neden arandı diye. Amerikan Büyükelçiliğinden gelen şöyle bir cevap: vizesinin iptal edildiğini bildirmek için aradık. Evet, böyle bir cevap. Ama tabii Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da sık sık sordu, kaç vizesi iptal edilen Türk vatandaşını bugüne kadar aradınız diye.
Böyle bir bunu gelenek nasıl değerlendiriyorsunuz? De yok, böyle bir tahammül de yok. Amerikalıların umurunda da değildir. Yani Türk vatandaşının vizesi iptal edilmişse havaalanında gidemeyerek onu öğrenir.
Evet.
Yani kimseyi aramazlar. Burada dikkate şayan bir durum var. Adil Öksüz eğer hala Türkiye'den çıkamamışsa,
nerededir?
Ki muhtemelen çıkamadığı tahmin ediliyor, bir ülkenin konsolosluğunda gizleniyordur. Yani bunun başka türlü gizlenmesi mümkün değil bu kadar şey. Yani o halde bu Adil Öksüz denen işte bu darbenin elebaşısının hemen yanındaki kişi valiziyle şeyden havaalanından görüntüleri vardır. Aynı koltukta oturmuş. Adam inkar ediyor. Tesadüfen görün. Yani bu hareket, bu öyle iki yüzlü, öylesine bir garip bir durum ki dünyada benzeri görülmemiş bir hadise. Yani her türlü melaneti yapıyorlar ve görmedim, duymadım, inkar ediyorlar ve bunu da bir de dini kılıf adına yapıyorlar. En acı olan da bu.
Bu. Evet hocam, bu bahsi de noktalayalım. Şimdi Avrupa'ya bir bakalım. Avrupa'da neler olup bitiyor? Öncelikle Almanya'dan başlayalım müsaadenizle. Tabii şunu belirtelim, Almanya'da Türk görevlilere karşı ajanlık suçlamaları devam ediyor. Aynı zamanda Alman İstihbarat BND'nin başkanının Merkel'in haberi olmadan teröristleri uyardığı ortaya çıktı. Türkiye sizi arıyor, Türkiye sizi bulacak şeklinde bir skandal, bir şeyi ortaya çıktı, durumu ortaya çıktı. Buradan başlayalım. Almanya'da neler olup bitiyor? Türkiye bağlantılı olarak tabii referandum meselesi de yine orada tartışma konusu. Buradan başlayalım. Buyurun.
Şimdi olayın vehameti şu. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Alman istihbaratına diyor ki işte şu kadar sayıda kişi bizim gözümüzde vatan hainidir. Evet. Bunlar darbeye bulaşmışlardır ve bunların adresleri, yerleri şurası ve bu insanları bir şekilde vatandaşlık vermemeleri veyahut da gözlem altına almaları, evet, iade etme vesaire bir takım talepleri var Türkiye'nin. Hı hı. Şimdi Alman istihbaratı onları yakalamak, derdest etmek, takip etmek şöyle dursun. Hepsine diyor ki Türkiye sizi arıyor, adreslerinizi değiştirin.
Evet.
Bu bir. İkincisi bir gün sonra Başbakan Merkel duyuyor, küplere biniyor. Niye benim bu işten haberim yok diyor. Yani haberi olsa ne yapacağı ayrı bir konu ama başbakandan da habersiz yapılıyor bu.
Evet, devlet içinde devlet.
Hadise. Evet. Şimdi buna biz sözün bittiği yer diyoruz. Hı hı. Daha da vahimi. Şimdi Diyanet'in oradaki görevlilerine, din görevlilerine, evet, sanki ajan muamelesi yapılmaya başlandı. İşte oradaki bazı işte Diyanet'e bağlı din görevlilerinin işte oradaki FETÖ'cüleri fişlediği,
evet,
devlete haber verdiği konusunda onlara yönelik ajan, hı-hı, muamelesinin yapılması ve bir sonraki adım olarak da Türkiye Cumhuriyeti Diyanet Vakfı'na bağlı camilerin, kültür, hı-hı, merkezlerinin FETÖ'cülere teslim edilmesi, hı-hı, gibi de bir
sonuç çıkabilir.
Durum gündeme getiriliyor. Çünkü Almanya'daki en güçlü ve en büyük çoğunluk oluşturan Türkler ve, evet, Türkler bugün işte Alman vatandaşı olanlar veya olmayanlar, çifte vatandaş olanlarla topladığımızda evlenenler, işte annesi Alman, babası Türk vesaire, onlar da koyduğumuzda, evet, 3 milyonu aşan bir nüfus kitlesi var. Birinci jenerasyon amele olarak gitti. Orada, evet, en ağır ve en zor işlerde çalıştı. İkinci jenerasyon işte arada kaldı. Şu anda üçüncü jenerasyon orada iş kurdu, işveren konumuna geldi. Hem kimliğini koruyor, hem Almanca biliyor. Evet. Ve Almanya'da Almanlar o Türklerin iş yerlerinde işçi olarak çalışır konuma gelmesini bunlar hazmedemediler. Evet. Ve bunların başına bir çorap örmek için de memlekette ne kadar PKK'lı varsa, vatan haini varsa, en son şimdi FETÖ'cüler varsa, hı hı, bunlara sığınma hakkı veriyorlar, vatandaşlık veriyorlar ve el üstünde tutuyorlar. Bu, evet, da bizim Osmanlı'yı yıkan ve, evet, birlikte Birinci Dünya Savaşı'na girdiğimiz ve son 100-150 yıldır müttefik olduğumuz Almanya tarafından yapılması da çok acı, hı hı, bir durum.
Evet. Almanya ve Merkel demişken Avrupa'nın bir başka bayan yöneticisi olan İngiltere Başbakanı Theresa May var ve Merkel'le aralarında soğuk olduğu ya da görüşmedikleri ifade ediliyor. Bu konuda neler söylersiniz hocam? Bu iki
Avrupa'nın liderliği konusunda tarih boyunca Almanya ve Birleşik Krallık hep mücadele etmiştir. Tıpkı Orta Doğu'da, hı hı, Türkiye ve İran'ın bu rekabetine gibi, benzer, evet, bir durumdur bu. Birleşik Krallık her zaman Amerika ile iş tutmuştur. Evet. Almanya ise kıta Avrupası ile işi götürmeye çalışmıştır. Tarihi süreç içerisinde, evet, ilişkiler hep böyle gider. Şimdi de Theresa May seçilir seçilmez Trump'ı ziyarete gitti.
Amerika'ya.
Ve sonra Türkiye'ye geldi. Hı hı. Ve bu bir üçlü bir kombinasyon oluşturmaya çalışıyorlar. Fakat Merkel Trump'la görüşmesinde bir fotoğraf çekilmeye bile tenezzül etmedi. Ve Trump Almanya'ya ve Merkel'e şunu söylüyor. NATO'da bütün faturayı biz ödüyoruz. Hı. Artık diyor elinizi cebinize atın. Aksi takdirde bunun gereğini yaparım. Şu an, evet, aba altından sopa göstererek Amerika Almanya'yı tehdit ediyor. Yani artık diyor NATO'nun harcamalarını biraz da siz üstlenin.
Evet.
Yoksa diyor işte Doğu Avrupa'da Putin size gününüzü gösterir. Nasıl ki Körfez'deki ülkeleri İran'la korkutup hizaya getirmeye çalışıyorsa, Avrupa'daki müttefiklerin de Rusya ve Putin tehdidiyle hizaya getirmeye çalışan bir Amerika var karşımızda.
Evet. Amerika demişken şuradan devam edelim. Amerika'nın çeşitli bölgelerde, ülkelerde operasyon yetkisi var. CIA'nin CENTCOM'a verdiği bir bombardıman yetkisi var. Buna Somali'de dahil edilmiş. Somali'de ne olup bitiyor? Amerika neden oraya yöneldi hocam?
Şimdi Trump iş aleminden geldiği için pratik çözüm getiren bir lider. Bu yönüyle Erdoğan'a da benziyor. Hı-hı. Yani böyle teamülleri yıkıp direkt iş yapıyor. Fakat Orta Doğu'daki sosyolojik yapıyı, buradaki dengeleri bilmediği için züccaci dükkanına girmiş fil misali her şeyi kırıp dökmeye başladı. Hı hı. Onun için de zaten o operasyon durduruldu. Malumunuz geçtiğimiz haftalarda Suriye'de, Irak'ta yüzlerce insanın hayatına mal oldu. Bu CENTCOM dediğimiz bu Orta Doğu'daki merkezi Amerikan birlikleri artık merkeze haber vermeden kendilerince almış olduğu istihbaratı değerlendirerek bombardıman yapıyor. Haçlı Şabi birlikleri de oradaki Amerikan birliklerine işte kendilerince gördükleri zararlı unsurların lokasyonunu veriyor. Onlar bombardıman yapıyor. Bakıyorlar ki camide ibadet eden yüzlerce insanı katlediyor.
Evet.
Ve bu Amerika'nın bölge siyasetini de yerle bir edecek bir durum. Aynı şey Somali için de söz konusu. Biliyorsunuz Somali'de Türkiye ülke dışındaki en büyük üssünü kuruyor.
Hı-hı.
Nasıl ki işte NATO'nun ve Amerika'nın Orta Doğu coğrafyada en büyük üssü İncirlik'te ise, biz hem Katar'da biraz daha küçük ölçekli ama Somali'de Afrika boynuzu dediğimiz o bölgede bir üs kuruyoruz. Ve Somali ordusunu eğitmeye çalışıyoruz. Limanların işletmesini bir Türk firması aldı.
Evet.
Adeta Somali'de 90 sonrası tamamen yok olmuş, dağılmış devlet sistemini yeniden reorganize eden, yeniden kuran, yeni bir devlet yapılanmasını Türkiye üstlenmiş durumda. Amerika da orada aslında diyor ki bana rağmen bir şey yapamazsın.
Rol çalmaya çalışıyor.
Yani orada biraz da kaba kuvvetle Türkiye'nin bileğini bükme hadisesi olarak görmek lazım. Yoksa oradaki birlikler, o Şebap örgütünün de yine Batılı istihbarat tarafından beslendiğini unutmamak gerekiyor.
Hı hı, peki hocam. Teşekkür ediyoruz. Şimdi,
bir de buyurun. Şey vardı, bu Birleşik Krallık.
Evet, şimdi oraya geçiyoruz. Avrupa'ya tekrar dönelim. Birleşik Krallık Brexit'i onaylamıştı referandumda ve şimdi resmen de ayrılış süreci başladı. Tabii bu bir de domino taşı etkisi oluşturdu. İskoçya'da Birleşik Krallık'tan ayrılmak istediğini tekrar belirtti. Bir de İspanya'nın Cebeli Tarık'la ilgili bir tavrı var. Bu da yine bağlantılı olarak. Şimdi bütün bunları bir toparlayarak hocam bize anlatır mısınız? Birleşik Krallık özelinde neler olup bitiyor orada?
Şimdi İngiltere ile Birleşik Krallığı birbirine karıştırmamak gerekiyor. Şimdi Birleşik Krallık dediğimizde İngiltere ile birlikte İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan dört ayrı devletin birleşmesinden oluşan bir üst federatif yapıdır.
İngiltere de bunlardan bir parça.
İngiltere bu yapının %60-65'lik bir bölümünü oluşturuyor. Herkes işte İngiltere eşittir Birleşik Krallık gibi görüyor.
Hı-hı.
Halbuki İskoçlar etnik olarak da kültürel olarak da İngiltere ile tarih boyunca çok fazla ilişkileri ve kan uyuşmazlığı olan bir topluluktur. O Britanya adasının kuzeyinde yaşarlar ve 1709 yılından beri de İngilizler tarafından işgal edilmişlerdir.
Evet.
Yani 1709'dan önce İskoçların kendilerine özel bir devletleri vardı zaten. Şu anda bunu bir fırsata çevirdiler. Çünkü Kuzey Denizi'ndeki petrol ve doğalgaz kaynaklarının büyük bir kısmı da İskoçya karasularında.
Evet.
Ve İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılmayı ve o Brexit oylamasıyla birlikte karar alınca, Avrupa Birliği hani nasıl çiftler boşanınca bir nafaka ve boşanma tazminatı olur, Avrupa Birliği de buna 60 milyar euroluk bir tazminat önüne koydu, faturayı. İskoçya'da dedi ki zaten geçtiğimiz yıllarda bir referandum olmuştu, ayrılma referandumu. Kıl payı birlik yanlıları kazandı. Onda da kraliçenin büyük ağırlığı olmuştu. Yani benim hatırım için diye gidip İskoçya'da propaganda yapmıştı. Şu anda İskoçlar tekrar referandum kararı almak üzereler ve Theresa May'e dediler ki yani üzgünüz, biz Birleşik Krallık'tan ayrılıp Avrupa Birliği ile yolumuza devam etmek istiyoruz. Şu anda Birleşik Krallık'ın önünde, İngiltere'nin de başını artacak konulardan biri bu. Evet. İkincisi de bu oylamada Avrupa Birliği'den yana oy kullanan %90 üzerinde oy çıkan Cebeli Tarık bölgesi var. Şimdi İngiltere'nin dünyanın birçok yerinde, ta Arjantin'deki Falkland adalarından tutun da Kıbrıs'taki o iki İngiliz üssüne kadar, dünyanın en kritik su yollarının olduğu yerde hala İngiliz bayrağı çekilen bölgeler vardır. Evet. Bunlardan biri de Cebeli Tarık'tır. Cebeli Tarık Boğazı'nın İspanya yakasında Cebeli Tarık adı altında bir devletçik var. İç işlerinde serbest, dışlarında İngiltere'ye bağlı ve İspanya'nın içerisinde bir bölge bu. Fakat İspanya İngiltere'ye diş geçiremeyince, tabii bu 200-300 yıllık bir hadise bu. O da Boğaz'ın karşı yakasında Fas topraklarında Ceuta denen bir bölgeyi ele geçirmiş. Yani özet olarak söylemek gerekirse Cebeli Tarık Boğazı'nın Avrupa yakasını İngilizler tutuyor. Afrika yakasını İspanyollar tutuyor. İspanya toprakları içerisindeki bu Cebeli Tarık bölgesinin Avrupa Birliği içerisinde kalabileceğini ve İspanya'nın da hak iddia edebileceğini İspanya devleti dile getirince İngiltere ile İspanya arasında ilişkiler de gerilmeye başlandı. Yani önümüzdeki aylarda, yıllarda bu hamurun çok su kaldıracağını, yani İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla birlikte nasıl ki siz iki çift boşanınca bunun miras meselesi oluyor, çocuk davası oluyor. Evet. Yani bu dava da sürüp gidecek gibi geliyor.
Evet. Peki hocam, şimdi seçimler vardı Sırbistan'da, Ermenistan'da ve Ekvator'da. Bu sonuçları değerlendirmek lazım. Ermenistan'da Sarkisyan'ın partisi kazanmış seçimleri. Sırbistan'da Vučić yanılmıyorsam Cumhurbaşkanı seçildi. Ekvator'da da sizden dinleyelim.
Evet, şimdi esas bu seçimlerle ilgili söyleme gereken konu şu. Şimdi Ermenistan'da 3 milyon nüfus var. 2,5 milyon seçmen gitti, oy kullandı. Mevcut Cumhurbaşkanı tekrar muhtemelen seçiliyor. Orada bir milyarder Ermeni iş adamı da aday olmuştu. Bakınız, biz başkanlık seçimi oluyor. Dünyanın gündeminde hiçbir şey yok. Sırbistan'da aslında bu ırkçı, milliyetçi bir kökenden geliyor. Daha sonra ılımlı hale geldi mevcut Sırp Cumhurbaşkanı. Oradaki Macar ve Boşnak Müslümanlara ve Katolik Macarlara da teşekkür etti ve onlara karşı desteğini de aldı, daha ılımlı davranacağını belirtti. Ekvador'da seçimler oldu. Dikkat edin, dünya kamuoyunda bir küçük bir altyazıyla geçiyor. Türkiye'deki referandumda evet çıksa da hayır çıksa da mevcut Cumhurbaşkanı da başbakan da yerinde duracak. Bunu muhalefet söylüyor. Peki niye bu kadar kavga çıkıyor? Yani Türkiye'nin anlamı ne, önemi ne? Buna
kafa yormak
gerekiyor. Yani dünyada her gün, her hafta sonu dikkat edin, dünyanın birçok yerinde seçim var, referandum var. Ama Türkiye'de olunca niye bu önem kazanıyor? Evet. Ve Türkiye'nin önemini anlamak için Türkiye'nin dışından buraya bakmak gerekir diye düşünüyorum. Evet, şu anda Almanya başta olmak üzere yurt dışında sandığa giden Türk seçmenleri sanki gavura kurşun atar gibi sandığa oy atıyorlar.
Evet.
Yani niye acaba? Bunları değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Vaktimiz kaldıysa İsrail'in o Kudüs'teki ve Batı Şeria'daki konusuna.
Ona da bir dakikalık bir vaktimiz var hocam.
Son dakikaya bırakmamız da bizim ayıbımız oldu. Malumunuz İsrail şu anda Filistinlilerin topraklar üzerinde bir devlet kurdu. Batı Şeria ve Gazze bölgesi de işgal altındaki topraklar. Gazze'den çekilmekle birlikte orayı açık hava hapishanesine çevirdi. Ama Batı Şeria'da sürekli olarak mevcut Yahudi yerleşimcilerin alanlarını genişletiyordu. Şimdi yeni yerleşim birimleri kurma kararı aldı.
Evet.
Bu 90'lı yıllardan beri alınan ilk karardır. Dikkat edin, Suriye'de, Irak'ta biz birbirimizi yerken İsrail bir adım attı,
yavaş,
bir hamle
yavaş, evet.
yaptı. İşte bu işlerin sonuçta kimin ekmeğine yağ sürdüğünü anlamak açısından İsrail işte Kudüs'ü başkent yapma hamlesini Amerika tarafından desteklenmesi ve hedeflerine doğru adım adım gidiyor. Ancak şunu belirtmeliyiz ki Filistinlilerin davasına, İsrail'in oradaki zulümlerine karşı çıkacak yegane devlet Türkiye'dir. Yani biz bunu dünyadaki bu 57 tane İslam ülkesi vardır, nasıl olsa biri bu işe sahip çıkar diye bekleyemeyiz.
Evet.
Biz tavrımızı koyarız, operasyon yaparız. Finansal destek gerekirse bunu Suudi Arabistan'dan, Kuveyt'ten, bazı Arap ülkelerinden alırız. Fakat direkt onlara one minute çekebilecek, dünya beşten büyüktür diyebilecek derecede dik duran ve meydan okuyan, okuyabilen dünyada bir İslam ülkesi Türkiye'nin dışında gözükmüyor.
Evet.
Zaten bu meydan okuma sonucu Türkiye'nin başına bu kadar gaileler açılıyor. Onun için dua edelim, gayret edelim ve son söz olarak şununla bitireyim. Önceki yaz Makedonya'nın başkenti Üsküp'te dolaşırken bir Arnavut kuyumcu şunu söyledi. Hatta yakamızı tutarak söyledi. Ne olur ülkenize sahip çıkın dedi. O zaman o PKK'lılar Hendek teröristliyorlardı. Türkiye güçlü olduğu zaman biz burada rahat nefes alıyoruz. Türkiye'nin başı derde girdiğinde, türbülansa girdiğinde buradakiler bizim başımızda boza pişiriyor.
Evet.
Siz sadece kendinizden ibaret değilsiniz diye o Arnavut Müslüman kuyumcunun, Üsküp'ün o Müslüman yakasında bizim bu şekilde adeta tehdit eder gibi bu sözlerini hiç unutmuyorum. Sevgili dinleyicilerimizin, yani Türkiye'nin Türkiye'den ibaret olmadığını bu bilmelerinde fayda
evet,
var.
Evet, başa tekrar dönelim o zaman. Mekke ve Medine'de o diğer ülkelerden gelen Müslümanların ay yıldızı gördükleri zamanki sevincini, gözlerinin parlamasını ve Türkiye Türkiye demelerini de buradan altını çizerek belirtelim. Onlar da bizden bir şeyler bekliyorlar.
Hilal'i biz temsil ediyoruz artık. Hilal'le Haç'ın savaşı devam ediyor.
Evet, peki, çok teşekkür ediyoruz hocam. Konularımızı, maddelerimizi tamamlamış olduk böylelikle. Süremizi de noktalıyoruz artık. Haftaya yeniden medeniyet coğrafyamızda farklı konularla tekrar birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla değerlendirdik gündemi. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar, hoşça kalın.
Hayırlı akşamlar, sağ olun.